Ayrım 3, Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın, sayfa 22. Son yıllarda temel tarımsal ürünlere turizm, sığırcılık, konfeksiyon, elektronik, petrol arıtma ve en son olarak büro işi gibi daha az geleneksel sanayiler eklendi. Hem geleneksel hem de yeni üretilmeye başlanan ürünler başlangıçtan beri global düzeyde gelişen iktidar ilişkileri ağına dolanmış durumdadırlar. Bölgede çıkarı olan sömürgeci devletler, İspanya, İngiltere, Hollanda, Birleşik Amerika, Fransa ve çok uluslu şirketler, Gulf and Western, Tate and Lizzle, Booker's, United Fruit, Alcan, Kaiser, Del Monte ve Dole zaman zaman birbirleriyle savaştılar. Bazen birlikte sömürmek için anlaşma yoluna gittiler. Bir başka yere müdahale etmek için bazı yerlerden çekildiler. Sonuçta servetleri bazen azaldı, genellikle arttı. Tüm bunların ortasında hiç değişmeden kalan gerçek, bölgede yaşayan insanların kendi ülkeleri dışında alınan bu kararların karşısında savunmasız olmalarıydı. Tüm bu kararlarla ve bölgedeki insanların bunlarla nasıl başa çıkıp nasıl direndikleriyle ilgili açıklamalar, bu kararlar alınırken kimsenin aklında cinsiyet konusu yokmuş gibi yapıldı. Peki doğru olan bu mu? Örneğin İngiliz ve İspanyol sömürgeciler kadın Afrikalıların köle emeğini daha ucuzlatmadan kullanılıp kullanılmayacağını hiç düşünmediler mi dersiniz? Bu ülkelerin siyah kadın tarihçileri tarafından yapılan araştırmalar, ırkçılığın köle emeğini akılcı kılma ve bu emeği sömürmeyi örgütleme biçimlerinin cinsiyetçi stratejiler yoluyla belirlendiğini gösteriyor. Benzer biçimde sömürgeciliğin daha ilk dönemlerinde kullanılan bu cinsiyetçi stratejilerin uzun dönemli etkileri olduğu, zenci topluluklar içindeki ataerkil kavramları güçlendirdiği ve bu kavramların köleliğin ortadan kalkmasından bir yüzyıl sonra bile bu ülkelerdeki siyasi hareketlerinin gelişmesine karşı engeller yarattığı gerçekleri gün ışığına çıkıyor. O halde günümüz Jamaika, Trinidad, Dominik, Guyana siyaseti için neler söyleyebiliriz? Tersi gösterilmedikçe kölelik sonrası toplumlar hakkında düşünüp yazarken, kölelik deneyiminin kadını ve erkeği aynı biçimlerde etkilemediğini ve sömürge döneminin ataerkil normlarının sömürge sonrası toplum üzerinde etkili olan kalıntılar bıraktığını aklımızda tutmalıyız. Temelde sorumuz, şeker ve muz ekimini deniz aşırı şirketler ve onların yerel işbirlikçileri için karlı hale getiren iş bölümünün nasıl oluştuğudur. Ayrıca böylesine kar getirici bir iş bölümünün ırkçı temellerinin cinsiyetçi ideolojiyle nasıl bağlantılandığı sorusu sadece kölelik deneyimine sahip ülkeleri ilgilendirmiyor. Sömürgeci ülkenin Afrikalı köle kullanımının yaygın olmadığı Orta Amerika toplumlarında da ırkçılık, Hispanikleri, İspanyol kökenliler, kayırma ve kızılderilileri sömürme yoluyla işleyen yerel tabakalaşmalar yaratmak amacıyla kullanıldı. Tüm bu politikaların şekillendirilmesi ve bu çeşit iş bölümünün devamlılığı cinsiyet ilişkilerine hiç bağımlı olunmadan mı gerçekleştirildi? Bölgedeki maçoluk ideolojisinin güçlülüğü ve El Salvador, Guatemala ve Nikaragua'daki birçok devrimci kadının kendi örgütleri içindeki erkek egemenliğine karşı nasıl mücadele ettiklerine ilişkin pek çok şey duyduk. Yine de aynı ideolojinin bölgede faaliyet gösteren birçok şeker, muz ve kahve şirketi için hayati önem taşıyan ırk tabakalaşmasını nasıl desteklediği sonucunu pek seyrek soruyoruz kendimize. Çoğu kez erkek egemenliği ve kızılderilileri aşağılayıcı ideolojilerin Orta Amerika tarihinde ayrı yerleri olduğunu ve bu ikisinin hiç karşılaşmadığını varsayarak işe koyuluyoruz. Dahası siyasi örgütlenmelerimiz içinde ciddiye alınan daima ikincisi oluyor. Şeker kamışından, muz ağacından ve kahve çekirdeğinden karın hangi yollarla çıkartıldığını gerçekten açıklayan süreç, Hispanikleşme ve onunla paralel giden kızılderililerin sömürülmesi olgusuymuş gibi davranıyoruz. Bu süreçte maçoluk ideolojisinin rolü ya hiç göz önüne alınmıyor, alındığında ise bu cinsiyetçi iş bölümünün ırk ve sınıfa dayalı iş bölümlerini nasıl kuvvetlendirdiğini açıklayacak biçimde olmuyor. Muz ve ataerkillik. Muzu ele alalım. Muzun tarihi önce Avrupa sömürgeci yayılma süreci, daha sonra da Kuzey Amerika'nın yeni sömürgeci siyasetiyle iç içe geçmiştir. Bu tarih aynı zamanda ABD askeri müdahalesiyle arada sırada güçlendirilen yabancı şirketlerle yerli hükümetlerin kadın erkek ilişkilerini nasıl biçimlendirdiğine de bağlıdır. O halde Muz, bölgenin Kuzey Amerika tarafından militarizasyonu sürecine kuramlaştıracak olan feminist analiz için iyi bir başlangıç noktası gibi görünüyor. Muz'un ana yurdu Orta Amerika değil, Güneydoğu Asya'dır. 1400'lü yıllara gelindiğinde Muz çoktan batıya doğru yayılmış ve Afrika'nın Gine kıyısının temel besin maddesi olmuştur. İspanyol köle tacirleri bu kıyıları yağmalamaya başlayınca Güney Amerika'ya yalnız gemiler dolusu Afrikalı esir değil, Muz da taşıdılar. Muz böylece bu yarım küreye köleleştirilen kadın ve erkekleri beslemek için köle tacirlerince tercih edilen ucuz ve yaygın bir besin maddesi olarak girdi. Kuzey Amerikalı tüketicilerin alışık oldukları sarı muzlar ayrı bir tür olarak ancak 19. yüzyılda yetiştirilmeye başlandı. Bunlar ilk kez 1875 yılında varlıklı Bostonluların hizmetine sunuldular. Bir yüzyıl sonra Orta Amerika'nın birçok yerinde devlet işlerini görecek olan United Fruit İmparatorluğu, işte bu alçak gönüllü ama hızla yayılan meyvenin Amerika'da yaygınlaşması sonucu ortaya çıktı. Ve bu pazarlama harikası Orta ve Kuzey Amerika kadınları arasında gözle görülmeyen ama son derece önemli siyasi bağımlılık ağları dokudu. 1950'lerde United Fruit kendi muzları için yeni bir marka buldu, Chiquita. Başlıca rakibi olan Standard Fruit Cabana ile onu izledi. Böylece Amerikalı ve Avrupalı kadınları ve onların alışveriş ettikleri manavları kazanmak için hızlı bir pazarlama yarışı başlamış oldu. Aynı amaç bugün de geçerli. Her iki şirket de kendi muzlarının daha kaliteli olduğu ve daha uzun bir süre dayanabildiği propagandasıyla çoğunluğu kadın olan satın alıcıları ikna etmeye uğraşıyor. Amerika'nın gerektiğinde zora başvurarak bölgedeki muz cumhuriyetlerini korumaya ve varlıklarını sürdürmeye çalışmasının nedeni genellikle United Fruit ve Del Monte yöneticilerinin bir yandan yerel, siyasi ve ekonomik güçlerle, diğer yandan da Washington'daki siyasetçilerle kurdukları sınıfsal ittifaklarda aranır. Sözü edilenlerin hepsinin muz işçilerinin ücretlerini ve siyasi bilinç düzeylerini düşük tutmada ortak bir çıkarları vardır. Peki kimdir bu işçiler? Honduraslı Muz İşçileri Sendikası'nın üyeleriyle ilgili gördüğüm fotoğraflar hepsinin erkek olduğunu gösteriyor. Büyük muz plantasyonlarında çalışanlar sadece erkekler mi yoksa sendikalaşmaya izin verilen muz işletmelerine sadece erkek işçiler mi alınıyor? O halde kadınlar nerede? Onlar hakkındaki gerçek şu ki, kadınlar da muz ekiminin sözüne ettiğimiz üçlü ittifak için karlı olması yolunda kullanılıp sömürülüyorlar. Ama yaptıkları iş zararlı otlara ayıklama, o denli marjinal kalıyor ki erkeklerden daha farklı bir siyasi bilinç geliştiriyorlar ve kendi işlerini daha ciddi ve siyasi bulan baba ve erkek kardeşleri tarafından sendikalardan uzak tutuluyorlar. Yine kadınlar United Fruit ve Del Monte'nin plantasyonlarında ücretli işçi olarak çalışmıyorlar ama evde ücreti ödenmeyen geçimlik çiftçilik, çocuk bakımı ve yemek pişirme işleriyle uğraşıyorlar. Sanayileşmiş ve 3. dünya ülkelerindeki birçok feminist sadece erkek işçi kullanan maden ve tarım işletmelerinin bile ne denli kadın işine bağımlı olduklarını kanıtladı. Bu şirketlerin erkek işçilerine düşük ücret ödeyebilmelerini mümkün kılan kadınların ev bakımı ve geçimlik çiftçilik ile uğraşmaya zorlanmalarıdır. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen ve ücreti ödenmeyen bu işler ve cinsiyetçi iş bölümünün dayandığı ataerkil varsayımlar, ücretli işin ve işçinin yeniden üretimini ve devamlılığını sağlar. Tüm bu olguları göz önüne aldığımızda Amerikan militarizasyonunun var gücüyle desteklendiği Muz Cumhuriyetlerinin en azından iki açıdan ataerkil olduğunu anlıyoruz. İlk olarak kökenleri sömürge dönemine uzanan maçoluk kültürü yerel sınıf ve ırk tabakalaşmalarını meşru kılıyor. Bu yolla kadınların boyunduruk altına alınmışlığı ülkenin erkekleri arasındaki eşitsizlikleri kuvvetlendiriyor. İkincisi ise yabancı şirketlerin ücretleri düşük tutmak ve sendikalaşma hareketlerini zayıflatmak için cinsel, etnik ve sınıf farklılıklarından yararlanmalarıdır. Eğer bu önermeleri incelemeye değer bulursak, Muz Cumhuriyetleri dediğimiz o büyük ölçüde militarize edilmiş ve dışa bağımlı kılınmış yapıyı ayakta tutmak amacıyla ayrı ama birbirine bağlı bu stratejilerin nasıl kullanıldıklarını anlayabiliriz. Orta Amerika ve Karayiplerin ekonomileri 1970 ve 80'li yıllar boyunca önemli dönüşümlere uğradı. Bu dönüşümlerin pek çoğu yabancı şirket ve hükümetlerce bölgedeki denetimlerini garanti altına almak amacıyla gerçekleştirildi. Hem artan militarizasyon sonucu oluşan toplumsal muhalefetin rahatsız ediciliği nedeniyle hem de kendi içsel gelişim dinamiklerinin dikte ettirilmesiyle birçok muz şirketi Orta Amerika'daki faaliyetlerini azaltmayı planlıyorlar. Honduras ve Nikaragua, muz şirketlerinin ilgiyi Ekvator ve Filipinler gibi ülkelere kaydırmak tehdidiyle karşı karşıyalar. Bu tür kararların ya da tehditlerin zaten son derece kırılgan olan Orta Amerika ekonomilerinin işsizlik sorununu nasıl etkileyecekleri tartışılıyor. Ama hiç kimse tüm bunların kadın erkek ilişkileri için ne anlama geldiği hakkında bir şey söylemiyor. Eğer Nikaragua ve Honduras'ta erkek ve kadınların uluslararası muz sanayinde aynı rollere sahip olduğunu bilseydik, bu tür sorunlarla uğraşmak gereksiz olurdu. Ama durumun böyle olmadığı açıktır. Kadın ve erkekler bu yeni kararlardan farklı biçimlerde etkileniyorlar. Örneğin, Honduraslı köylü kadınlar hasır şapkalar yapma ya da fıstık işleme gibi nakit para getirici projeler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu, kadınların sömürgen komisyonculara bağımlılıklarını azaltmak ve biraz toplumsal özerklik sağlamak yolunda atılmış önemli bir adım, bir siyasi gelişme sayılmalıdır. Bu yeni projeleri oluşturmak için gerekli itici güç aynı zamanda muz şirketlerinin yatırımları kısmasının sonucu olarak oluşuyor. Çünkü bu kadınların ailelerinde işsiz kalanlar çoğunlukla erkek muz işçileridir. Anne ve eş olan bu kadınlar azalan geliri dengelemek için şapka yapımı ve fıstık işine sarılıyorlar. Ancak erkek muz işçilerinin işsiz kalmış olması ve kadınların nakit para getirici işlere yönelmelerinin uzun dönemli etkileri neler olabilir? Honduraslı muz işçileri sendikasının siyasi önemi yavaş yavaş eriyecek mi? Honduraslı kadın sol siyasi örgütler içindeki ağırlığını daha fazla duyurabilecek mi? Kesin olan, bölgede her ne değişiklik ya da değişikliğe direnç baş gösterecekse, bunun meydanlarda değil, binlerce köy evinde gerçekleşeceğidir. Şeker, kahve, pamuk, limon, kakao, pirinç, muz, geçen 300 yıl boyunca bunların hep birlikte bir emperyalist ağa nasıl dolandıklarını anlayabilmek için hepsinin teker teker ele alınıp incelenmesi gerekiyor. Ancak cinsiyetçi iş bölümünün nasıl olup da bu sanayilerin bir destekleyicisi haline getirildiğini araştırırken tamamıyla aynı kalıplarla karşılaşmayı ummamalıyız. Bölgenin kadınları cinsiyetin siyasi açıdan önem taşımadığını ya da kadınların bu işlerde pek yer almadıkları yolundaki varsayımları değiştirmeye devam ediyorlar. Örneğin, Jamaikalı popülist kadınların tiyatro kulübü olan Sistrun, kadın şeker işçilerini konu alan bir oyun gerçekleştirdi. Bu kadınlar, Jamaikalı yoksul kadınlara ve bu arada bize bağımsızlık öncesi dönemde mücadele edenlerin erkek şeker işçileri olması nedeniyle bağımsızlık sonrasında da siyasete erkeklerin egemen olması gerçeğine rağmen şeker işinin sadece erkeklere ait olmadığını hatırlatıyorlar. Kadınlar da dev İngiliz şirketlerinin kar yapması için çalıştılar ama hem kendileri hem de yaptıkları iş bugün bile ulusun siyasi yaşamına katılmalarını engelleyebilecek biçimde siyasi olarak önemsiz ve görünmez kılındı. Benzer biçimde Amerikan askeri müdahalesinden önce Grenadalı kadınlar başlıca ihracat sektörü olan kakao sanayinde aldıkları rolü daha görünür kılmak için örgütleniyorlardı. Devrimci hükümet içindeki Grenadalı kadınlar erkeklerin işlerini ciddiye almaları yönünde ısrarla davrandılar. Dahası onlar adanın kakao işinin dayandığı temel olan cinsiyetçi iş bölümünü ortadan kaldırma yolunda hükümet politikaları geliştirmeye başladılar. Bu çabalar Amerikan donanmasının gelişiyle yarıda kesildi. Öyle görülüyor ki müdahale sonrasında Grenada toplumu turizm sanayinin yayılması ve Washington'daki bürokratların Amerikan hafif sanayini maliyetleri azaltmak amacıyla bölgeye davet etmesi sonucu daha keskin bir cinsiyetçi iş bölümüne dayanmak zorunda kalacak. Turizm ve hafif sanayinin her ikisi de kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerdir. Bu ikisiyle kakao sanayi arasındaki siyasi önem taşıyan ayrım, kadınların katkısının turizm ve hafif sanayide daha belirgin olmasıdır. Hizmetçiler ulusu. Orta Amerika'da topraksızlaşma süreci ilerledikçe kadın ve erkekler geçim sorununu halletmek için oldukça farklı yöntemler geliştiriyorlar. Topraksızlığın plantasyon işçiliğinden daha az cinsiyet ilişkilerine dayandığını düşünmek için hiçbir neden yok. Bunun en iyi kanıtı binlerce kadının terzilik gibi düşük ücretli işler aramak ya da daha az şanslıysalar hizmetçi olmak için köyden kente göç etmeleridir. Bir araştırmaya göre bugün Guatemala City'de ücretli olarak çalışan kadınların %64'ü ev işlerinde istihdam edilmektedir. Bunların birçoğu Hispanik aileler için çalışıp onların çocuklarının bakıcılığını yapan kızılderili kadınlardır. Daha fazla sayıda Latin Amerikalı kadının diğer ücretli işler yerine ev içi hizmet işlerinde kullanılması 1980'lerde uluslararası ekonomideki değişimlerin sonucunda ne gibi sınıfsal dönüşümler yaşandığını anlamak için iyi bir ipucudur. Ev içinde çalıştırılan bir hizmetçiye veya hizmetçilere sahip olmak, orta sınıf üyesi olmanın bariz göstergelerinden biridir. Gün geçtikçe artan sayıda köylü kadının artık geçim olanağı bulamadıkları köyden çok düşük ücret ve asgari işçi haklarını kabullenmeye hazır oldukları şehre göçe zorlanmaları, görece iyi bir gelire sahip olan Orta Amerikalıların orta ya da yukarı sınıfa geçebildiklerini sanmalarını olanaklı kılıyor. Gerçekten bu sınıfın birçok erkek üyesi için kendi çatısı altında beslediği ve ev sahibinin cinsel taleplerine karşı direnme gücünü pek bulamayan genç bir köylü kadına cinsel bakımdan sahip olmak sınıfsal açıdan bir sıçramayı, yukarı geçişi simgeliyor. Genişleyen orta sınıfın kadınları için ise bir başka kadının işvereni olmak yukarı doğru hareketlilik duygusunu besliyor ve kendi ülkelerinin yoksul kadınıyla ortak olarak paylaştığı kader konusunda onları körleştirip duyarsızlaştırıyor. Bu gelişmeler sürerken fahişelik kurumu da tüm bu cinsiyetçi ekonomi politikanın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Hizmetçi kadın eğer hamile kalırsa ya da hareketlerinin sonucuna katlanmak istemeyen erkek tarafından ya da kocasının bu tür akılsızlıklarıyla karşılaşınca öfkesini kurbana yönelten karısının inisiyatifiyle evden ve işten kovulur. Bu yolla işten çıkarılanlar, hiç iş bulamayacak kadar şanssız olanlar ve 1-2 aylık fabrika işçiliğinden sonra ortada kalanlar, hepsinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve yakınları vardır. Böylelikle son çare olan fahişelik kaçınılmaz olur. Orta Amerika'nın ne gibi dönüşümler yaşadığını kavramaya çalışırken sadece topraksız kalan köylü ya da kente göç tartışmalarıyla sınırlı kalmamalıyız. Kadının konumuyla ilgili şu gibi sorular da anlamlı olacaktır. Bir başkasının çocuğunun bakıcısı olmak bir kadına ne tür bir siyasi kültür kazandırabilir? Kadının kendi çocuğunu olduğu kadar başkasınınkini de anlayabilmesi ne ifade eder? Bir Hispanik evinde çalışan kızılderili bir kadın iktidar ve güç kavramları hakkında neler düşünebilir? Erkek ev sahibinin ya da oğlunun hizmetçiye yönelen cinsel tacizleri hangi noktada direnmeye yol açabilir ve bu direniş kim tarafından desteklenebilir? 2. Peru, Lima'da çalışan kadın hizmetçilerin günlük hayatlarının etkileyici bir betimlemeleri için Ximena Banster ve Elsa Chene'nin yeni kitaplarına bakınız. Sellers and the Servants, New York, Prager 1985. Orta Amerika'da çalışan kadınların diğer başka kusursuz betimlemeleri için şu kitaplara bakılabilir. Laurel de Bosson, The Redivision of Labor, Women and Economic Choice in Four Guatemalan Communities, Albany, Sunny Press, 1984 ve Audrey Bronskin, The Triple Struggle, Boston South End Press, 1982, Birleşik Devletler Uluslararası Gelişme Bürosu, USAID'nin Kadın ve Gelişme Bölümü de bazı Latin Amerika ve Karayip ülkeleri üzerine istatistiksel bir değerlendirme yayımlamıştır. Women of the World, Washington DC, Mayıs 1984. Yoksul kadınların ev içi işe yönelmeleri olgusu Karayipler'de de izlenebilir. Bu kadınların bazıları ana yurtlarında hizmetçi olmayı seçerken başka binlercesi kendilerini ve çocuklarını beslemek umuduyla Kanada, Amerika ve Avrupa'ya göç ediyorlar. Bazıları bu tür işlerin yalıtıcı etkilerini yenerek siyasi olarak örgütlenmeye ve ses çıkarmaya başladılar. Birleşik Devletler'deki bu tür bir örgüt hem Karayip ve Orta Amerikalı hem de Amerika'da doğmuş Latin ve Zenci kadınlardan oluşuyor. Bu kadınların siyasi mesajlarını ve örgütlenme çabalarını erkek militanların ve toplum kuramcılarınınki kadar ciddiye alırsak ortaya çıkacak siyasi analiz neye benzerdi acaba? Ev içi, işin hızla artışından daha çarpıcı ve fark edilir olan turizm sektörünün ortaya çıkışıdır. Turizm, Karayipler için dünyanın azalan şeker talebinin yerini almaktadır. Şekerden turizme kayış, geçen yıl Dominik Cumhuriyeti'nde dev bir Amerikan şirketinin 200 bin dönüm şeker kamışı alanını turizm cennetlerine dönüştürülmek üzere Amerikalı yatırımcılara satması gibi örneklerde daha da belirginleşiyor. 1984'e gelindiğinde turizm çoktan Dominik Cumhuriyeti'nin başlıca döviz kaynağı olarak şekerin önüne geçmiştir. Genellikle yabancı sermaye egemenliğindeki turizm sektörünün hızla yayılışı Karayip ülkelerini komi uluslarına dönüştürdüğü için eleştiriliyor ve suçlanıyor. Yani kollarını her yana uzatan bu Holiday Inn zinciri doğası gereği işçilerinin yeteneklerini köreltiyor, ırkçılığı kurumsallaştırıyor ve karar almayla ilgili hak ve yetkileri deniz aşırı karargahlara devrediyor. Dahası Holiday Inn, Club Med gibilerinin Amerikalı, Kanadalı, Fransız ve İngiliz müşterilerini tanıdık yiyecek ve dekorlarla rahat ettirmek için yaptıkları, yerel rejimin kendisi için tutmayı umduğu dövizi de eritip yok ediyor. Bölgenin plantasyon toplumunun yerini alan gerçekten de bir komi ulus mu? Grenada, Jamaika. Barbados, Dominik Cumhuriyeti ve Washington'un güvenlik yörüngesine çekmek istediği diğer ülkelerde gerçekleşen dönüşümleri anlamanın en iyi yolu bu kavramlaştırma mıdır? Bir komi ulusu olma korkusu milliyetçi siyasal hareketlere karşı erkeklik kavramı aracılığıyla güvensizlik yaratabilir ama turizmin gerçek cinsiyetçi dinamiklerini yansıtmayabilir. Olaya cinsiyet açısından bakan gözlemciler, turizmin en alt düzeylerde kadın emeğiyle doldurulmuş bir sektör olduğunu belirtiyorlar. Karayiplerin 250 bin turizm işçisinin yaklaşık %75'i kadındır. 3. Bu oran, Karayipler'deki neo-emperyalizmi kadınları da hesaba katarak eleştiren ender genel kitaplardan birinden alınmıştır. Tom Berry, Beth Wood ve Deb Prosh, The Other Side of the Paradise, New York, Grove Press 1984. Tarımda işten çıkarmaların yoğunlaştığı bu dönemde birçok kadın otellerde iş arıyor, birçok kadın ümitsizce bir geçim kapısı arayışı içinde çünkü IMF'nin kamu harcamalarını kısıcı ve besin maddesi fiyatlarını yükseltici reçetelerine boyun eğen hükümet politikası karşısında günlük ve acil çözümler bulmaya zorlananlar erkeklerden çok kadınlar oluyor. 4. Lina Bowles, Kitchen Set by Priorities, Employed Working Class, Jamaican Women Confront the IMP, June Nash ve Maria Patricia Fernandez Kelly. Women, Men and the International Division of Labor içinde Albany's Sunny Press 1983. Karayipler'deki az gelişmişliğe ilişkin iç politikalar ve kadınların tepkileri konusunda diğer bir kusursuz kaynak olarak Daughters of the Nightmare, Caribbean Women, 1984. Gerek bu, gerekse Şili, Peru, Etiyopya, Tayland ve Filipinler'deki kadınlar üzerine yine kadınlarca kaleme alınmış başka kitapçıklar için şu adrese yazabilirsiniz. Georgian Ashwork, Change, International Reports on Women, 29, Great James Street, London, VCN, England. Diğer bir deyişle, Reagan yönetiminin Karayipler'deki Amerikan etkisini nasıl dönüşüme uğrattığını anlamanın yolu, yabancı sermayeye dayalı tarım sektörünün öneminin azalması, turizmin hızla gelişmesi ve IMF istikrar programlarının dayatılmasıyla Amerikan denetiminin yayılması arasındaki bağıntıları kurmaktır. Bu süreçlerin her biri ve bunların birbirleriyle bağıntıları, Karayip kadının işçi ve bu sürece başkaldıran muhalif olarak yaşadığı deneyimler göz önüne alınca daha da aydınlanacaktır. Kadınlar ve hafif sanayi. Orta Amerika ve Karayiplerin en yeni ekonomik sektörü hafif sanayidir. Bu gelişme büyük ölçüde Porto Rico'nun zorunlu kısırlaştırmaya ve kadın iş gücünün ucuzlaştırılmasına dayanan kendine yetme seferberliği deneyiminden çıkarılan derslere dayanmaktadır. Hafif sanayi genellikle elbise ya da oyuncak yapımında, besin maddelerinin işlenmesinde ve elektronik sanayinde kullanılan emek yoğun imalat tekniklerini kapsar. Tekstil sanayinin tarihiyle ilgili bir kitapta hafif sanayici bir iş adamı işi şöyle tanımlamıştı. Kalifiye olmayan, aynı işin ard arda tekrarlanmasını ve her defasında aynı titizliği isteyen düşük ücretli ve kadınlar için ideal. Reagan'ın danışmanları yanlış bir kullanımla Karayip Havzası dedikleri Orta Amerika ve Kolombiya'yı kapsayan bölgenin dost ve müttefik rejimlerini daha fazla yabancı hafif sermaye yatırımını kabul etmeleri için zorluyorlar. Amaçları ne Karayiplilerin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ne de kârlarını arttırmak. Amaçlanan böylesi zayıf rejimleri ekonomik bağımlılık tutkalıyla Amerika'ya yapıştırıp böylece bir güvenlik ittifakı oluşturmaktır. Ama bu güvenlik planı Amerikalı yatırımcıların ve yerel rejimlerin kadın işçileri cezbedememesi durumunda gerçekleşemeyecektir. Bu da sonuçta kadın emeğini ucuz tutan erkeklik, kadınlık, analık, yetenek ve aileye ilişkin tüm mitleri güçlendirmedeki başarılarına bağlı olacaktır. Kadınlara yönelik şiddet konulu oyunlar yazan, deniz aşırı göç riskini göze alan, sendikalaşan, daha fazla eğitim talep eden, kocasız anneliği siyasi bir kategori olarak gören kadınlar, Reagan'ın Karayipler Havzası planının ve CBI'nin güvenlik hülyalarının başarısını garantileyecek türden kadınlar değillerdir. Her şeye rağmen hem eskiden kurulmuş olan hafif sanayiler hem de yeni kurulacak olanlar ataerkil mitlerin korunup geliştirileceğini umarak Washington'ın çağrısına uyuyorlar. Öte yandan büro işi dünya ölçeğinde hızla yayılıyor. Rezervasyon istemlerini Barbados'a kaydıran American Airlines bu sürece önderlik ediyor. Uydu iletişim teknolojisinin sayesinde sigorta, banka, kredi ve rezervasyon işindeki şirketler Birleşik Devletler dışından büro çalışanları aramaya başladılar. Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar da bu doğrultuda adım atıyorlar. Free Zone Authority adlı Washington merkezli bir kuruluş, Jamaika'nın SEGA rejimini ülkenin turizm merkezi olan Montego Bay'dan sadece bir taş atımlık uzaklıkta bir iletişim ve haberleşme istasyonu açması için ikna etmeye çalışıyor. Bu yeni aşamayı mümkün kılan şeyin emeğin kadınlaştırılarak ucuzlatılması ve sömürge sonrası bu ülkelere miras kalan İngilizcenin önemi olduğu açıktır. Deniz aşırı ülkede bir büro işvereninin bir gazeteciye söylediği gibi bu işçiler gerçekten çok iyi. Daktilo yetenekleri çok gelişmiş, doğruluk oranı %99 civarında. 5. Boston Globe, 15 Eylül 1985. Reklamcının eklemediği bir başka gerçek, bu insanların Amerikalı meslektaşlarına oranla çok daha az ücretle çalışıyor olmalarıdır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 34.